Ayrım 64. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 565. Kitap 9. 1962 yazı. Bölüm 32. Carmine Marino'nun tutuklanması uluslararası bir olay haline gelmişti. Onun Küba'ya gidişiyle alakalı herkes büyük bir korku içindeydi. CIA'in Küba'da yapmaya çalıştığı şeyin konusu Başkan Shea'ya şok yaşattı. Medyaya Birleşik Devletler'in İtalyan asıllı vatandaş Marino'yu yargılanması için geri getirebilmek maksadıyla her tür ortaklığa gireceğini duyurdu. İtalyan hükümeti kendi adlarını açıklama yaparken kayıtlarında birkaç tane Carmine Marino bulunduğunu ancak bunlardan hiçbirinin ün salmış katilin tarifine uymadığını belirtti. Marino 6 yıldır Birleşik Devletler'de yaşıyordu. Küba diktatörü bu işten kişisel olarak doğrudan Başkan Shea'yı sorumlu tuttuğunu söyledi. Sovyet lider demeç vermedi fakat Havana'da yapılan cenaze merasimine katıldı. Başkan Shea ulusal güvenlik ekibiyle saatler süren gizli bir toplantı yapmış ve CIA başkanına da kızıp bağırmıştı. Ancak başkan her ne kadar yaşlı adamın bu işle alakası olduğu şüphesini taşıyor olsa da babasını rahatlatma şansını yakalayamadan önce büyükelçi inanılmaz bir darbe indirdi. Bu olaydan sonra birkaç yıl daha yaşayacaktı ama oğluyla son görüşmesini yapmıştı. Gazetelerin hiç durmaksızın Corleone suç ailesi olarak ifade ettikleri Marino'nun başındaki bela belgelerle ispat edilebilecek türdendi. Hala aile tarafından kontrol altında tutulan gazetelerin bile rakiplerini takip ederek genç gangsterin tek başına hareket etmediği söylentilerini araştırmaktan başka çareleri kalmamıştı. Herkesin gözü önünde başsavcı federal hükümet ile mafya olarak adlandırdığı grup arasında olduğu söylenen bağlantıyla alay etmişti. Kendi ekibiyle yaptığı özel bir toplantıda organize suçları kanuni yollarla sonlandırmak için oldukça saldırgan yeni bir planı açıklamıştı. Onlara Billy Van Arsdale yeri doldurulamaz bir adamdı dedi. Onların harcayacakları çabalar Billy'nin anısına adanacaktı. FBI seneler önce Tom Hagen ile yaptığı toplantıyı unutmamıştı. Geleceğin Temsilciler Meclisi üyesi yöneticinin dizlerinin üzerine çöktüğü siyah beyaz fotoğrafını ortaya çıkartmıştı. Şu andaki durumu ise iki kaya arasında sıkışmaktan farksızdı. Yine de yöneticinin şimdilik başsavcının cesur planına uymaktan başka şansı yoktu. Birleşmiş Milletler'de mevcut şartlarda arada kalanlar, iyi birer eğitim, sistem ve dağıtılmış orduları olan küçük ülkeler, Carmine Marino'yu sınır dışı edip yargılanması için doğmuş olduğu o malum ülkeye mi, yoksa vatandaş olması için daha önünde uzun aylar bulunan Birleşik Devletler'e mi göndermeleri gerektiği konusunu tartışıyorlardı. Pazarlığa katılanlar en kötü ihtimalle Marino'nun Küba'da hızlı ve adil bir şekilde yargılanacağını garanti altına almak istiyorlardı. Küba hükümeti bu adamlarla toplantıya katılarak büyük bir gösteri yaptı. Ancak Marino'nun en çok şu anda bulunduğu yer olan Küba'da kalması işe yarardı. Güvenli bir şekilde hapsedilmişti. Adaletin kılıcı çoktan çıplak ensesine dayanmıştı bile. Marino'nun çektiği işkencenin bugün ortaya çıkması bile kolayca büyük bir karmaşa yaratabilirdi. Fakat kendisine her ne yapılırsa yapılsın kesinlikle hiç kimseye hiçbir şey anlatmadı. Kısa bir süre sonra Birleşik Devletler ve Küba arasında yaşanan da dahil olmak üzere diğer krizler, diktatörün benzerinin öldürülmesi ve bunun yarattığı kötü sonuçları ikinci planda bırakarak dünya gazetelerinin manşetlerine yerleşti. Carmine Marino kaçmaya çalışıp vurulduğunda bu olay tekrar Küba'nın resmi eyalet gazetesinin baş sayfasında yer aldı. Birkaç Amerikan gazetesi de aynı habere başlara yakın sayfalarda yer ayırdı. Bu haber televizyonlarda verildiğinde ise kesinlikle rağbet görmedi. Resmi açıklama hiçbir yönden sorgulanmadı. Johnny Fontaine'in biletlerinin hepsi satılan konseri başlamadan iki saat önce Michael Corleone üzerinde yeni smokiniyle Madison Square Garden'ın altındaki tünelde gizlenmiş konsiliyeresini bekliyordu. Michael erkek kardeşinin eski çakmağıyla bir sigara yaktı işte diye düşündü. Bir yere erken gelmenin kötü tarafı da bu, beklemek. Michael'ın New York'a dönüşü hakkında aylardır dedikodu yapılıyordu. Onun ve diğer ailelerin adamları Michael'ın geri dönmesini istiyordu. Ve neden olmasın? Michael'la iyi geçinen herkes zengin olmuştu. Ama Michael'ın bir sonraki adımıyla ilgilenen tek kişi bunlar değillerdi. Medyada en az onlar kadar meraklıydı. Şehirdeki neredeyse tüm gazeteler söylentilerden bahsediyordu. Sanki tıpkı kendisinin de korktuğu gibi bir halk kahramanı olup çıkmıştı. Onun yaptığı söylenilen yüzlerce suçtan bahsediliyordu ve Michael hayatı boyunca bir kez olsun bunlardan teki yüzünden ceza yememişti. Louis Russo ve Emilio Barzini gibi katiller ortadan yok olmuştu fakat Michael hala ayaktaydı. Amerika'daki donların çoğu New York'ta tutuklanmışlardı. Michael ise halbuki oralarda bir yerlerde olmalıydı. Buraya 1000 mil bile yaklaşmamıştı. Ailesindeki zeki adamlar, Sally Tessio, Nick Geraci, onun hakimiyetini defalarca sorgulamışlardı. Fakat artık bunu yapmıyorlardı. Michael'ın görünümü de oldukça etkileyiciydi. Ki bu durum hiç de tesadüfi değildi. Takım elbiseleri en iyi terzilerin ellerinden çıkıyordu. Saçları mükemmeldi ve dişleri en az başkanınkiler kadar beyazdı. O bir savaş kahramanıydı. Kendi uçağını kendisi kullanıyordu. Eğer atla derse Johnny Fontaine gibi sakin bir ikon dahi ne kadar yüksekteyiz diye sorardı. Sevdiği iki erkek kardeşini kaybetme acısına büyük bir güçle karşı koymuştu. İki kez aşık olmuş ve her ikisinde de kaybetmiş olmasına rağmen hala ayaktaydı. Tony ödülünü kazanan yıldız Margaret Duval ile son günlerde yaşamaya başladığı, muhteşem ilişkiden gazetelerin bahsetmediği ya da fotoğraflarının basılmadığı tek bir gün dahi geçmiyordu. Kadın şimdi New York'ta yaşıyordu. Onun da aynı şeyi yapmaya başlamasından çok kısa bir süre önce. Her şeyi kolayca algılayan New Yorklular açısından ortada hayal kırıklığı yaratan diğer bir şey daha vardı. Rivayete göre Michael Corleone şehir mahallelerini Iowa'daki küçük Lutheran kasabalarından daha güvenli bir hale sokuyordu. Şehrin tümünde şehir tasarımcıları ona o bölgedeki bir arsayı nasıl satabileceklerini düşünüyorlardı. Sonunda harcadıkları bu çabanın karşılığını alacaklarını biliyorlardı. Michael Tom Hagen'ın kendisine ismiyle seslendiğini işitti. Tom korumalarını bırakarak oraya Michael gibi tek başına gelmişti, kucaklaştılar. ''Hazır mısın?'' Michael kafasını sallayarak onayladı. ''Bu sadece bir akşam yemeği olacak, öyle değil mi?'' ''Tom sadece akşam yemeği'' dedi. ''Doğru, bu taraftan.'' Genelde New York Knicks ile oynamak için gelen basketbol takımına soyunma odası olarak ayrılan ve o gün 5 aile başkanıyla onların konsilyerelerinin toplanıp akşam yemeği yiyecekleri salona doğru ilerlediler. İlk defa diğer 4 don da siyah Tony, sütçü aslan, şişman Pauli Fortunato ve doğal nedenlerden dolayı vefat eden merhum Rico Tattaglia'nın yerini alan en yeni don Ozzy Altobello, Corleone'lerin arkadaşlarıydı. Haydi ama Mike, Tom onu kucakladı, her şey yoluna girecek. Sen bugüne kadar kimsenin yapmadığı şeyleri yapmayı denedin. İmkansızı başarmak istedin ve bunu neredeyse başardın. Çok yaklaştın. Tüm bunları yapmamışsın gibi davranamazsın.
Öyle davranıyormuş gibi mi görünüyorum?
Seni yakından tanıyanlara yutturamazsın. Tom tıpkı Vito Corleone'nin ondan bir iyilik yapmasını isteyeceği anlarda yaptığı gibi duyarlı bir şekilde Michael'ın kolunu sıktı. Sen sadece sahip olmadığı şeylere odaklanan türden bir insansın. Seni büyük bir adam yapan şey de bu. Fakat işte geriye bir adım atıp elindekileri takdir etme zamanın geldi. Michael gerçekten istediği hiçbir şeye sahip olmadığını söylemeye hazırlandı ama bu doğru değildi. Bunu biliyordu. Onu seven iki büyük çocuğu, bir erkek ve bir de kız kardeşi vardı. Mutlu bir çocukluk geçirmişti. Grubun başına geçmeyi ve yeniden denemeyi istiyordu. Dünyadaki en büyük ülkede neredeyse bir insanın kendisini tekrar yaratmasını gerektirecek derecede büyük bir mal varlığı vardı. Tom kolunu aşağı indirdi. Akşam yemeğinin verileceği salonun girişindeydiler.
Tom eğer oradan kurtulduysa dedi, onu bulacağız.
Geraci'nin ismini dile getirmemişti. Bu artık dillendirilemez bir isimdi.
Hiç kimse sonsuza kadar saklanamaz.
Michael bundan o kadar da emin olmadığını söyledi. Her ikisi de Sicilya'da yer altına giren ve kendilerinden 20 hatta 30 yıl boyunca haber alınamayan mafya elemanlarından bahsedildiğini işitmişti. Ki Amerika Sicilya'dan çok daha büyük bir yerdi. Ayrıca burada inanılmaz derecede çok boş boğaz insan var. Eğer o buralarda bir yerlerdeyse önünde sonunda onu bulacağımıza inanmam lazım.
Buna inanmalısın öyle mi?
Bir insanın umutlarının olması lazım Mickey.
Yukarıdan Fontaine'in prova sesleri geliyordu. Onun büyük kibirli duası her zaman bundan nefret ettiğini söylediği melodiler aşağıya kadar ulaşıyordu.
Michael benim umudum var dedi.
Tom Hagen kapıyı açtı. Diğer donlar Michael'ın adını söyleyerek kahkahalarla ayağa fırladı ve onu karşılamak için koşuşturdular. Rattlesnake adasındaki kulübenin altında yer alan balo salonu kadar büyük ve derin bir mağarada, ki burası onun mümkün olabildiğince uzun süre kalabileceği şekilde düzenlenmişti, Nick Geraci sonunda beraberinde getirmek için zaman bulabildiği tek kitap olan iki ciltlik Roma Savaş Tarihçesini bitirdi. Orada başka kitaplar da vardı fakat bunlar ucuz romanlar ve pornolardı. Geraci'nin zayıf anlarında dahi okumayı kendisine yakıştıramayacağı türden şeylerdi. Gece ve gündüzü birbirine karıştırmaya başlamıştı. Sıkıldı ve uykuya daldı. Ona sabahmış gibi gelen anda kendisine kahve hazırladı, eline bir defter aldı ve yazmaya başladı. Bunu Fausto'nun pazarlığı olarak adlandırmıştı. Bu yazılanlar Amerika'nın suç dünyasını gözler önüne serecek ve tam bir bomba patlatacaktı. O kitap yazma konusunda ne biliyordu ki? Lanet olsun, başkaları ne biliyordu sanki? Başla, işte bir kişinin bilmesi gereken tek şey buydu. Başladı. Biz hükümetinizde olduğunu söyleyebileceğinizden daha fazla sayıda kanunla yaşadık diye yazdı. Her iki ortamda da bunu söyleyebilecek uzmanlığı kazanacak kadar bulundum. Sizin bu kitabı okuyacağınız gün hükümetiniz benim 700 yıldır süre gelen ananelerimden daha çok sayıda cinayete ve diğer suçlara karışmış olacak. İnanın bana, büyük olasılıkla inanmayacaksınız. Haydi kendinizi rahatlatın. Saygısızlık olarak algılamayın. Fakat böyle yaparsanız enayi konumuna düşersiniz sevgili okurlar. Eski arkadaşlarım adına ve eğer cesaretimi kabul ederseniz başkanınız adına size teşekkür ederiz. Durdu. Burada sonsuza kadar kalamazdı ama öyle bir hazırlık yapılmıştı ki sanki o ortamda aklın alamayacağı kadar uzun bir süre geçirilebilirdi. Bir kitap yazmaya yetecek kadar uzun bir süre. Bazı geceler bir matkap sesi duyabileceğini düşünüyordu. Bir gün onu Cleveland'a bağlayacak olan tüneli kazan ekibin sesini. Aslında birçok şey hayal ediyordu. Belki de adamlar işlerini bitirene kadar gitmiş ya da ölmüş olurdu. Böyle bir şeyin olma ihtimali pek yüksek sayılmazdı. Oldukça zayıftı. Hatta yok olduğu dahi söylenebilirdi ve ardından onun için yorgunluktan ölmüş denilebilirdi. Nick Geraci güldü. Oldukça perişandı. Michael Corleone ve Francesca van Arsdale asansörden boş, insanı kör edebilecek kadar beyaz çatı katı dairesine geçtiler. Roger Cole onları takip etti. Al Neri kırmızı düğmeye bastı ve asansörü bekletti. Cathy Corleone küçük Sonny ile aşağıda kalmıştı. Michael'ın binayı satın alması durumunda ikizler için bir ayrılacak olan dairedeydiler. Bu daire en üst katın, yani 40. katın tümünü kaplıyordu ama bina küçüktü. Michael ışıl ışıl parlayan mermer zeminde ilerleyerek East River ve Queens'e tepeden bakan pencerelere doğru yürüdü. Bu oldukça sade bir binaydı. Hatta dışarıdan bakıldığında çirkin olduğu bile söylenebilirdi. Bir çıkmaz sokak olan 72. sokağın sonundaki daha büyükçe bir binanın arkasına sıkıştırılmıştı. Alt katlar ofislerle doluydu. Güvenlik görevlileri apartmanın üst katlarına doğru asansörün yakınlarına konuşlandırılmışlardı. Bu adamların yerlerine Neri'nin bizzat seçeceği adamların yerleştirilmeleri çok kolay olacaktı. Ve ayrıca çatı katının özel bir anahtarı vardı. Burası hem Tahoe Gölü'nden hem de Long Beach'teki caddeden daha güvenli olacaktı. Cole'a ait firma daireyi Michael'ın bir yer aradığını söylemesinden çok önce yıkmış ve yeni baştan dekore etmişti.
Dolayısıyla Tahoe Gölü'nde olduğu gibi buraya dinleme cihazlarının yerleştirilmesi mümkün değildi. Francesca manzaranın ve dairenin güzelliğine bakarken güçlükle soluk alıp veriyordu. Aylardır Michael Billy'ye olanların beraberinde getirdiği şokun onu yerle bir edeceğini düşünmüştü ama böyle bir şey olmadı. Michael bunun hiçbir zaman olmayacağını da anlamaya başlamıştı. Francesca babasının içten gelen dayanıklılığının hayatta olan en somut benzeri haline gelmişti. Hatta Amerikan futbol yıldızı erkek kardeşinden bile fazla. Kocasını öldürmesi sadece Sonny'nin yapabileceği türden öfke dolu bir davranış tarzıydı. Francesca Michael'ın bu olayı örtbas ettirdiğini hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Tom Hagen Billy'ye reddedemeyeceği bir öneri getirmişti. O Corleone'ler için bir kaynak olacaktı. Göz korkudan bir düşman değil. Çok kısa bir süreliğine Adalet Bakanlığı'nda bir adamları olmuştu ve ardından bedeni karısı tarafından kendi arabası kullanılarak ikiye ayrılmıştı. Michael Francesca'nın gerçeği hiçbir zaman öğrenmemesini garanti altına almıştı. Michael koridoru işaret etti. Çocukların yatak odaları. Cole doğru dedi, o tarafta. Cole büyük olasılıkla New York'taki en ünlü emlakçıydı. Ruggero Colombo adıyla doğmuş Corleone'lerin yakınındaki ucuz Hell's Kitchen apartmanında büyümüştü. Vito Corleone'nin ev sahiplerini kira kontratındaki evde hayvan beslenemez cümlesini görmezden gelerek Colombo'ları taliye etmemesi ve tabii ki daha yüksek bir bedelle başka bir aileye kiralama fırsatını değerlendirmemesi için nasıl dil döktüğünü sık sık anlatırdı. Böylece küçük Ruggero sevimli ancak bir o kadar da gürültücü kırma köpeğini beslemeye devam edebilecekti. Köpek Cole'un şirketiyle adaştı, kral emlak. Vito ayrıca Fordham'da okuması ve derecesini alması için Roger Cole'a para verdi. Bunun karşılığında da Cole, Michael Corleone'ye milyonlar kazandırdı. Başlarda sessiz sedasız, ardından da alenen. Eğer Michael birkaç kişiyle daha Cole ile kurabildiği türde bir ilişki kurmaya daha fazla zaman ayırabilseydi, Kay ve babasına verdiği sözü tutabilirdi. Aslında bunun için çok da geç kalmamıştı. Tekrar deneyebilirdi ama şimdilik geri dönmüştü.
Onları ne kadar sıklıkla görmeye gidiyorsun?
Kimleri?
Cole aileni dedi. Tony ile Mary'i.
Bir an için Michael, Roger'ın teorik olarak çoktan eski ortağı konumuna gelmesi gereken kişilerden bahsettiğini düşünmüştü.
Onları yarın göreceğim.
Odalar Manhattan için büyük, Tahoe'dakilere kıyasla küçüktü.
Sanıyorum burayı sevecekler.
Cole ya sen diye sordu, sen sevdin mi? Çünkü eğer sevmediysen elimde işe yarayabilecek birkaç yer daha var. Eğer zamanın varsa tabii.
Michael burayı kim satıyor dedi.
Cole gülümsedi, kral emlak. Hem de her karışını.
Bu Cole'un atsız ortağı olan Michael'ın da paradan bir miktarı cebe indireceği anlamına geliyordu.
Ve tüm bina satışta öyle mi?
Resmi olarak değil, sadece daireler. Ama senin için neden olmasın? Michael ailesini hiç olmadığı kadar yakınına toplayabilirdi. Kathy üniversitede öğretmenlik yapmaya başlamıştı. O ve Francesca birlikte oturabilir, Sonny'yi büyütebilirlerdi. Connie ve çocukları o kattaki diğer büyük daireye taşınabilirlerdi. Tom ve Teresa onun hemen altındaki katı alabilirlerdi. Oraya gelmek isteyen herkes için yer vardı. Şartları tartıştılar.
Bu harika Roger.
Francesca alkışladı, her iki adam da yanak yanağa öpüştü. Hep birlikte asansöre yürüdüler.
Cole bir zamanlar New Yorkluydun ha dedi.
Senin geri döneceğini biliyordum.
Evine hoş geldin arkadaşım.
Michael gereğinden daha yüksek sesle ''Geri dönmek çok güzel'' dedi. Asansörün kapıları kapanırken onun ağzından çıkan kelimeler boş yeni evin taş koridorunda hala yankılanıyordu.
Kitabın sonu. 6 Eylül 2018. Sayfa 574.